Ayrım 22, Öfkeli Yıllar, Altan Öymen, sayfa 289. Amerika'daki cadı kazanı. Burada bir parantez açıp Amerika'daki McCarthy dönemi denilen dönemi yeniden hatırlayalım. Bu soğuk savaş koşulları altında ABD'deki komünizmle mücadelenin ölçüsünün iyice kaçırıldığı bir dönemdir. O ölçü kaçırma hali 1950 ile 1954 yılları arasında zirve noktasına ulaşmıştır. Bunda da o sırada Wisconsin eyaletinin cumhuriyetçi senatörü olarak kongre üyeliği yapan Joseph McCarthy'nin rolü büyük olmuştur. Aslında Amerikan siyasetinin komünizme karşı alerjisi öteden beri vardı. İkinci Dünya Savaşı öncesinde de vardı. Sadece komünizme değil, sendikacılık gibi, kooperatifçilik gibi sosyal niteliği ağır basan faaliyetlerin hiçbiri siyasal açıdan hoş karşılanmazdı. İşçilerden gelen çalışma koşulları ile ilgili en masum taleplere bile ülkenin liberal ekonomisinin düzenini bozabilir diye şüpheyle bakılırdı. Ama İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki soğuk savaş koşulları altında o şüpheler hızla yaygınlaşmıştı. Demokratik rejimde olağan sayılan hürriyetçi, eşitlikçi hareketlere karşı da bunlar komünistlerin işidir diye önlem isteyenler artmıştı. Ayrıca bunlar komünistlerin işidir demek soğuk savaş koşulları altında bunlar Rusların işidir anlamına geliyordu. Her komüniste veya komünist olduğundan şüphe edilen solcuya Rus casusu gözüyle bakılıyordu. Karı koca Rosenberglerin durumu bu bakış açısını güçlendirmişti. O vakte kadarki yasalarda Amerika'nın çıkarlarına karşı davranışları önlemek üzere konulmuş olan bazı önlemler vardı. Yargı mercileri toplumsal hareketlerin bir kısmına karşı bunları uygulayabiliyorlardı ama bunlar yeterli sayılmıyordu. Amerikan Kongresi'nin Amerika Karşıtı Hareketler adı altındaki komitesi komünistliğin her çeşidini izlemeye müsaitti. 1947'den itibaren o da harekete geçirilmişti. Komite komünizm tehlikesine karşı çok geniş kapsamlı bir soruşturma açmıştı. Gerek devlet dairelerinin gerek özel kuruluşların etkili yerlerindeki komünistlerin veya komünistlerle ilişkisi olanların saptanmasına ve sorgulanmasına başlanmıştı. Ama bunlar da yeterli sayılmıyordu. Aslında sadece komünist olmak veya komünist partiye girmek o sıradaki Amerikan yasalarına göre suç değildi. Amerika'da komünist partisi de vardı. Sayıları çok az da olsa üyeleri de vardı. Yasalara göre onlara komünistler diye ceza vermek mümkün değildi. Ama Amerika'da artık o yasaları aşan önlemler isteniyordu. Kongre o önlemleri almanın çaresini arıyordu. Joseph Raymond McCarthy işte bu süreç içinde kendini gösterdi. Cumhuriyetçi Parti'nin yerel düzeydeki genç bir politikacısıydı. Wisconsin eyaletinde avukatlık yapıyordu. 1947'de 38 yaşındayken senatörlüğe seçilmişti. Seçim kampanyasını çok sert bir antikomünist söylemle yürütmüştü. Washington'a gelip görevine başladıktan sonra da aynı çizgiyi sürdürdü. Amerika'nın en önemli sorununun kendi içindeki komünistleri temizlemek olduğunu söylüyordu. Tek tek devlet daireleri mensuplarıyla sinema oyuncuları ve rejisörlerle ilgili ihbarlar yapıyordu. Kongrenin Amerika karşıtı hareketlerle ilgili komitesi bunlara benzer ihbarları McCarthy'den de önce gündemine almıştı. Devlet dairelerinden Hollywood yıldızlarına kadar belirli kişileri davet edip sorgulamıştı. Aralarında yüksek düzeydeki bazı bürokratlar vardı. Hollywood'un Edward Dmytryk gibi ünlü rejisörleri, Bertolt Brecht gibi oyun yazarları da vardı. Sorguya çağrılanlardan bir bölümü komitenin sorularına cevap vermeyi anayasal haklarına dayanarak reddetmişti. Bazıları haklarındaki iddiaları çürütmüştü. Bazıları ise komiteyle işbirliği yaparak diğer bazı şüpheliler aleyhinde tanıklık etmişti. Komiteyle işbirliği yapanlar arasında da Amerikan Komünist Partisi'ne eskiden üye olmuşken sonradan bundan pişman olduğunu açıklayan Elia Kazan da vardı. John Wayne'in derneği. Bazı Hollywood oyuncuları ise bu konuyla bir ilgileri olmadığı halde kendilerine durumdan vazife çıkarmışlardı. Komitenin komünistlerle mücadelesine gönüllü olarak katılmışlardı. Aralarında en aktif olanı kovboy filmlerinin unutulmaz kahramanı John Wayne'di. Komitenin şüpheli gördüğü bazı oyuncular hakkında suçlayıcı bir kanıt yoktu. Komünist oldukları iddialarını destekleyen bir bilgi de yoktu. John Wayne, ben biliyorum, onlar komünisttirler diyordu. Doğru olup olmadığı belli olmayan bazı olaylar anlatıyordu. Charlie Chaplin'den Orson Welles'ı, John Garfield'dan Jose Ferrer'e kadar birçok kişinin Hollywood'dan ayaklarının kesilmesi gerektiğini başka herkesten önce Wayne öne sürüyordu. Hollywood'da zaten komitenin de desteklediği bir dernek kurulmuştu. Adı Amerika'nın ilkelerini koruma birliğiydi. John Wayne o derneğin başkanıydı. Yönetim kurulu üyeleri arasında Clark Gable, Robert Tyler gibi isimler de vardı. Komitenin başlangıçta şüpheli görerek sorguya çektiği ama dinledikten sonra güvenilir bulduğu Gary Cooper da yönetim kuruluna alınmıştı. Kongre'nin Amerikan Karşıtı Hareketleri Soruşturma Komitesi'nin çalışmaları bütün bu gelişmeler içinde hızlanarak devam ediyordu. Alınan sonuçlar da komitenin hesaplarına uygundu. Gerçi Komünist Partisi'ne üye olmanın da yasal olarak suç olmadığı Amerika'da onlara hapis cezası vermek kolay değildi. Hele üye olmayıp da komünistliğe sempati duyma aşamasında kalmış olayları suçlayıp cezalandırmak hiç kolay değildi. Ama komitenin faaliyetiyle onlara fiilen başka bir ceza veriliyordu. Amerika'da yaşadığı hayatı sürdürememe cezası. Bu ceza Amerika'da Amerikan vatandaşı olmadan yaşayan Charlie Chaplin gibi, Bertolt Brecht gibi oyuncu, rejisör ve yazarları ülkeyi terk etmeleri sağlanarak uygulanıyordu. Amerikan vatandaşı olan rejisörler, oyuncular, sinema yazarları için ise aynı cezanın uygulanması şöyleydi. Onlar işsiz bırakılıyorlardı. Bir kısım Hollywood sanatçıları bu gelişme karşısında Elia Kazan'ın yaptığı yeni bir durum değerlendirmesinde bulunarak eski tutumlarını terk etmişlerdi. Çalışmalarını komitenin kırmızı çizgileri dışına çıkmadan sürdürmeye başlıyorlardı. Bu sadece aydınlar, sanatçılar, yazarlarla ilgili sektörlerde değil, toplumun diğer kesimlerinde de etkili olan bir gelişmeydi. Ama Wisconsin senatörü McCarthy bu kadarını yeterli bulmuyordu. Özellikle devlet sektöründeki komünistlik faaliyetlerinin bu gelişmeden masum kılındığını öne sürüyordu. McCarthy'nin üzerinde durduğu kurumlardan biri Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ydı. Orada komünistlere sempati duyduğunu sapladığı 80 memurun listesini yapmıştı. Bir gün bazı söylentileri de içeren çarpıcı bir açıklama yaptı ve onların görevden alınmasını istedi. İktidardaki Demokratların Dışişleri Bakanı Dean Acheson bu iddianın dayanaksız olduğunu açıklayınca onu da komünistleri korumakla suçladı. Bu polemikler Amerikan kamuoyunun o sıradaki beklentilerine uygundu. Her yerde komünist var paranoyası giderek daha geniş kitleleri etkilemekteydi. Arthur Miller'ın piyesi. Bütün bunlar McCarthy'yi kısa zamanda Amerika'nın koyu muhafazakar çevrelerinin en popüler politikacısı haline getirdi. Wisconsin'in genç senatörü onu destekleyenlerin gücüyle Amerikan Karşılığı Hareketleri Soruşturma Komitesi'nin başkanlığına getirildi. Bu faaliyetin ideolojik adı da McCarthy'cilik veya orijinal adıyla McCarthyizm oldu. Buna konulan bir ad da Arthur Miller'ın McCarthy'ciliği eleştiren ünlü tiyatro oyununun adıydı. Türkçe çevirisiyle Cadı Kazanı veya Cadı Avı, orijinal adıyla The Crucible. Miller 1953'te yazdığı o eserinde 1692 yılında Amerika'da Salem şehrinde geçen bir olayın hikayesini anlatıyordu. Özeti şu: Salem'deki bazı kişiler 1692 yılında 15. yüzyılın Avrupa'sındaki Engizisyon uygulamalarındakine benzer söylentiler üzerine cadı olmakla itham ediliyorlar. Şeytanla birlikte faaliyet gösterdikleri ve kötülükler yaptıkları hakkında şüpheler var. Sonuçta haksız yere ölüme mahkum ediliyorlar. Oyundaki diyalogların McCarthy dönemindeki sorgulamalardan fazla bir farkı yok. Bu gibi rivayetlere dayalı haksız, hukuksuz suçlamalarda sorulan sorular hangi çağda ve hangi ülkede yapılırsa yapılsın birbirine benziyor. Arthur Miller'ın bu eseriyle McCarthy'ye yönelttiği eleştiri, tabii sadece Amerika'da değil, dünyanın daha birçok yerinde yankılar yaptı. Eser 1956'da Fransa'da filme de çekildi ve dönemin cadı avı uygulamalarına en etkili tepkiyi oluşturdu. Arthur Miller o eseri yüzünden Kongre'nin Amerika Karşıtı Hareketler Komitesi'ne çağrıldı. İfade vermeyi reddetti. O yüzden bir yıl hapse mahkum oldu. Fakat cezası ertelendi. İleride eleştirdiği o cadı avının hızını kaybetmesinden sonra o ceza kaldırılacaktı. Türkiye'de Büyük Millet Meclisi'nin kapalı oturumunda askeri yargıç Şevki Mutlugil, Türk McCarthy'ciliğinin örneklerini verirken Amerika'da Arthur Miller henüz cadı kazanını yazmamıştı. McCarthy'ci politikalara Amerikan Kongresi'ne verilen destek artarak devam ediyordu. Komünistlere karşı Amerikan yasası. Kongre o hava içinde komünizme karşı daha sert önlemler içeren bir yasa önerisini Başkan Truman'ın veto etmesine rağmen kabul etti ve yasalaştırdı. Yasanın öngördüğü önlemler şunlardı. 1. Komünist Partisi ile komünist oldukları belirlenen diğer örgütlere mensup olanlar bunu bildirmek ve durumlarını kaydettirmek zorundadırlar. 2. Komünistler hiçbir kamusal göreve alınmayacaklardır. Özel sektörde de askeri alanlarla ilgili üretim ve hizmet firmalarında çalıştırılamayacaklardır. 3. Bir savaş veya iç kargaşa halinde komünistler belirlenecek yerlerde ve kamplarda zorunlu iskana tabi tutulacaklardır. 4. Casusluk suçlarında cezalar artırılacak, zaman aşımı 3 yıldan 10 yıla çıkarılacaktır. 5. Dış ülkelerden Amerika'ya gelmek isteyenlerden, başta komünistler olmak üzere totaliter yönetim yandaşı partilerin üyelerine giriş izni verilmeyecektir. Başkan Truman bu yasa önerisine ABD'nin özgürlük ilkeleriyle bağdaşmaz, ayrıca özgürlüklere karşı olanların işini kolaylaştırır gerekçesiyle veto etmişti. Amerikan sistemine göre başkanın veto ettiği bu gibi önerilerin yasalaşması için 3/2 çoğunlukla kabul edilmesi gerekiyordu. Çoğunluğunu demokratların oluşturduğu kongrede McCarthy'nin ve yandaşlarının bunu başaramayacağı tahmin ediliyordu. Ama başarmışlardı. Cumhuriyetçilerin tamamına yakınıyla birlikte demokratların büyük çoğunluğunu da ikna etmişlerdi. 3/2 çoğunluğu sağlamışlar ve öneriyi yasalaştırmışlardı. Bunun sonucu olarak Amerika'da zaten başlamış olan tasfiye harekatı hızlanmıştı. Hollywood'daki tasfiyeler zaten yasal bir dayanağı olmadan film şirketlerine devlet adına bildirilen tavsiyeler yoluyla yapılıyordu. Kamu sektöründe de idarede zaten var olan diğer yetkililerle. Yasanın çıkmasından sonra ise komünisttirler gerekçesiyle işten çıkarmak, kamu sektöründe ve askerlikle uzaktan yakından ilişkisi olan özel firmalarda yasal hale geliyordu. Diğer firmalarda da devlet adına yapılan tavsiyeler ve uyarılar eskisinden çok daha etkili hale geliyordu. Bu önlemlerin arkası da gelecekti. Eisenhower döneminde çıkarılacak olan yeni bir yasayla Komünist Partisi başta olmak üzere komünizm fikirlerini yayan her türlü örgütün kurulması ve faaliyet göstermesi tamamen yasak hale gelecekti. O örgütlerde faaliyet gösterenler ağır cezalara çarptırılacaktı. O cezaları alanlar da Amerikan vatandaşlığından çıkarılabilecekti. Gerçi bu gidişin bir sonu da olacaktı. Bir gün gelecek McCarthy'nin ve McCarthy'ciliğin ülkeyi içinden çıkılmaz sorunlarla karşı karşıya bıraktığı görülecekti. McCarthy hem kongredeki hem de kamuoyundaki itibarını kaybedecekti. Bunda McCarthy'nin Dışişleri Bakanlığı memurlarına açtığı kampanyadan sonra ordu mensuplarına karşı başlattığı kampanyanın da etkisi vardı. Bazı generalleri de komünist olmakla veya komünistleri korumakla suçlamış ve başkanı olduğu komitede hesap vermeye çağırmıştı. Fakat bir süre sonra bakanlık askeri kişilerin komitede ifade vermemeleri konusunda bir iç talimatla bunu önleyecekti. Sonuçta başlangıçta McCarthy ile arası iyi olan Başkan Eisenhower da ona destek vermeyi bırakacaktı. McCarthy kongrede de bir oylama yenilgisine uğrayacak ve bu işin sonu gelmiş olacaktı. Türkiye'nin McCarthy'cileri. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komünizme karşı cezaların ağırlaştırılması için yapılan görüşmeler sırasında şu bir kere daha anlaşıldı. McCarthy'ciliğin sadece Amerikan Kongresi'nde değil, Türk parlamentosunda da yandaşları çoktu. Hatta aralarında McCarthy'den de daha McCarthy'ci olanlar az değildi. Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 19 Kasım 1952 günkü kapalı oturumunda askeri yargıç Şevki Mutlugil'in konuşması 3,5 saat sürdü. Ama kapalı oturum o konuşmadan sonra hemen bitmedi. Çünkü bazı milletvekilleri de Başbakan Adnan Menderes'te kapalılık süresi içinde bazı şeyler söylemek istiyorlardı. Uzayan görüşmeler sırasında gene McCarthy'nin kulaklarını çınlattıracak iddialar konuşuldu. Söz alan milletvekillerinden biri gene Şevket Mocan'dı. Komünizme karşı cezaların azlığını belirtmek için bazı örnekler verdi. Vatan hainliği tezini tekrarladı. Komünizmin Türkiye'yi Moskova'ya bağlamak isteyen bir ihanet olduğundan hiçbirimizin şüphesi yoktur dedi. Söz isteyen bir diğer milletvekili ise CHP'liydi. Son ara seçimde yeniden seçilerek meclise gelmiş olan eski Milli Eğitim Bakanı Reşat Şemsettin Sirer'di. Mutlugil'in köy enstitüleriyle ilgili sözlerine takılmıştı. Bununla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri'ye bir soru sormak istiyordu. Önce sanıldı ki soracağı soru askeri yargıcın iddialarına karşı partisinin hükümetleri tarafından 1941'de kurulup geliştirilen enstitülerin geçmişini savunmak içindir. Hayır, sorusunu açıklayınca amacı anlaşıldı. Köy enstitülerinin geçmişini değil, Hasan Ali Yücel'den sonraki kendi bakanlık döneminde kendi yaptıklarını savunmak istiyordu. Yani daha önceki dönem kötüydü, ben onu düzelttim demeye getiriyordu. Sorusu şuydu. Bugünkü iktidar köy enstitülerini uzman arkadaşımızın tasvir ettikleri, yani anlattıkları şekilde mi bulmuştur, yoksa o hal çok daha evvelki devirlere mi aittir? Burada açıklamalarını rica ediyorum. Menderes'in golü. Sirer'in açıklama yapmasını istediği hükümet üyesi Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri'ydi. Ama hükümet adına söz talebi Başbakan Adnan Menderes'ten geldi. Menderes belli ki bunu muhalefete bir gol atma fırsatı olarak bizzat değerlendirmek istemişti. Konuşmasına Reşat Şemsettin Sirer'e iltifat ederek başladı. Sonra Sirer'in CHP'nin Milli Eğitim Bakanı, kendisinin de muhalefetteki Demokrat Parti'nin milletvekili olduğu dönemden bir anısını anlattı. Buna göre Menderes sadece İsmet Paşa'ya hücumları dolayısıyla değil, komünist avcısı olarak da ünlü Ahmet Gürkan'ın bir köy enstitüsüyle ilgili şikayetlerini zamanın Milli Eğitim Bakanı Sirer'e kendisiyle özel bir konuşma yaparak nakletmişti. Sirer de Menderes'e hak vermişti. Menderes o zaman kendisine Sirer'in söylediklerini şöyle özetliyordu. Kendileri bu köy enstitülerinin ne kadar fena maksatla kurulmuş olduklarını, bu fena maksadın izlerini ve neticelerini silip ortadan kaldırmak için büyük gayretler sarf etmekte olduklarını ve fakat bu işin gizli açık birçok tarafları ve himaye edicileri bulunduğu için büyük müşkülat yani güçlük içinde bulunduklarını bana ifade etmişlerdi. Bu sözleri kendilerinin de hatırlayacaklarını tahmin ederim. Menderes bunu söyledikten sonra Sirer'i kürsüye çıkmaya davet etti şu sözlerle. Eski bir Milli Eğitim Bakanı olarak ve köy enstitülerinin feci halinin ıstırabının ruhunda duymuş olan bir arkadaş olarak heyeti celilenizi yani yüksek kurulunuzu tenvir edici yani aydınlatıcı malumata sahip olduklarını tahmin etmekteyim. Kendilerinden bu hatıralarını burada tazelemek üzere izahat vermelerini rica ediyorum. Menderes golünü atmıştı. Köy enstitülerinin fena maksatla kurulup yönetildiği iddiasını bizzat CHP'li bir eski Milli Eğitim Bakanı'nın ifade ettiğini ve bundan acı acı şikayet ettiğini bildirmişti. Bunu yaparken iki kişi arasında geçen bir konuşmayı naklederek Sirer'i harcamıştı ama bundan rahatsızlık duymamıştı. Bununla CHP grubunun içine öyle bir bomba atmıştı ki grubun bundan doğan hasarı tamir etmesi kolay olmayacaktı. Reşat Şemsettin Sirer ne yapsın? Gerçi köy enstitülerinin kendi bakanlığından önceki durumunu kendi partisi içinde de eleştirdiği herkesçe biliniyordu. Bakan olduktan sonra da enstitülere ilk darbeleri vuran oydu. Bu da biliniyordu. Ama enstitüleri bir muhalefet ileri geleniyle yaptığı bir özel görüşmede bu ölçüde çekiştirdiği bilinmiyordu. Kendisinden önceki bakan arkadaşı ve partidaşı Hasan Ali Yücel'in ve ekibinin enstitüleri kurma amacının fena olduğunu, bu fenalığı himaye edenlerin çok olduğunu, kendisinin bunlarla mücadelede büyük müşkülat çektiğini söylemiş olabileceği tahmin edilmiyordu. Sirer asıl şimdi bu kürsüye davet üzerine büyük müşkülat içinde kalmıştı. İster istemez söz aldı. Yaptığı konuşma sorduğu sorudan daha da talihsiz oldu. Köy enstitüleri CHP'nin eseriydi. CHP iktidarı bir zamanlar bununla gurur duyardı. Sirer kendisini haklı çıkarmaya uğraşırken köy enstitülerinin fenalıklarını Demokrat Partililerden daha da suçlayıcı sözlerle vurguladı. Kendisinin bunlarla ilk mücadele eden siyasetçi olduğunu, Menderes ve arkadaşlarının o zamanlar o fenalıkların farkında olmadıklarını, bunu kendi mücadelesinden sonra öğrendiklerini söyledi. Bunların baş sorumlusu olarak o zamanki ilk öğretim genel müdürü İsmail Hakkı Tonguç'u gösterdi. Demokrat Partililerin yerlerinden Tonguç Baba diye sesler yükselince o deyimi o da benimsedi. Ama Tonguç'a karşı CHP'nin başındakileri yani İsmet Paşa'yı savunurken Demokrat Partililere yeni bir koz daha verdi. Şöyle dedi. Evet Tonguç Baba, bütün üstü niyet sahiplerini, bütün iyi niyet sahiplerini ifal etmişti, yani kandırmıştı. Ama benim işe el koymamdan sonra onlar da durumu anladılar. Ben Tonguç Baba'yı def ederken hiçbir mukavemetle, yani direnişle karşılaşmadım. İcraatımız devam ederken 500 kişilik kadrodan 400 kişiyi ayırırken hiçbir taraftan güçlük görmedim. Bu Menderes'e yeni bir koz daha vermekti. Başbakan Menderes bir kere daha söz aldı. Reşat Şemsettin Sirer için biraz da istihzayla karışık övücü sözler söylemeyi gene ihmal etmedi. Ama arkasından şunları da ekledi. Ben Tonguç Baba'yı uzaklaştırırken ve bu 400 kişiyi buradan söküp atarken bir müşkülata maruz kalmadım dediler. Gaflete bakınız arkadaşlar, maksadım tenkit değil fakat geçirdiğimiz edvarı, yani devirleri, dönemleri bir kere daha göz önünde süratle canlandırdıktan sonra ati, yani gelecek için ibret almak maksadıyla arz ediyorum. Bu 400 kişi oraya nasıl girmiş? Birçok insanlar bu devirde nasıl ifade edilmişlerdir? Asıl üzerinde durulması lazım gelen mesele işte buradadır arkadaşlar. Böylece meclisin komünizm tehlikesine karşı gizli servislerin gizli bilgilerini öğrenmek üzere yaptığı gizli toplantıda CHP'li bir eski Milli Eğitim Bakanı'nın attığı top kendi kalesine girdi. Demokrat Partililer başbakanlarını şiddetle alkışladılar. Bundan en fazla memnun olan da tabii 3 gün önceki açık oturumda CHP'ye aynı konuyla ilgili olarak hücum edip CHP'lilerin meclisi terk etmelerine neden olan milletvekili şair Arif Nihat Asya'ydı. Onun da amacı CHP'ye ver yansın etmekti ama bunu çok acemice ve kabaca yapmıştı. Olayın büyümesi biraz önce belirttik Menderes'in müdahalesiyle önlenmişti. CHP'lilerin meclise geri dönmeleri sağlanmıştı. Bu defa ise CHP'lilerin kendilerine haksız bir saldırı olduğunu öne sürebilecekleri bir durum yoktu. CHP'yi güç duruma sokan soruyu sorup konuşmayı yapan milletvekili CHP'liydi. Menderes ise CHP'nin geçmişiyle ilgili bir eleştiriyi kendisi yapmamış, CHP'li eski Milli Eğitim Bakanı'na yaptırmıştı. Başta grup başkan vekili Faik Ahmet Barutçu olmak üzere CHP'liler gerek Menderes'in gerek Sirer'in konuşmalarını sessizlik içinde izlediler. Kapalı oturum bu hava içinde sona erdi. Açık oturuma geçildi ve meclis ceza kanununda yapılması istenilen değişiklikleri görüşmeye başladı. 22. ayrımın sonu. Sayfa 300.